Ayrım 36. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 431. 6. kısım. 15 Nisan 2009 Çarşamba. Aile içi pazarlık yağmurlu günde müsbet netice vermez. Biron Paşa, mazeret ve istihza. 12 katlı apartman. Şehrin rantı senin hakkın. Yemin ettin. %62'den aşağı asla inmeyeceksin dedi Samiha kapıda kocasını uğurlarken. Onlardan korkup boyun eğme. Ne korkacağım dedi Mevlüt. Süleyman'ın saçmalıklarına inanma, sinirlenme. Tapunu aldın mı? Muhtar kağıdı yanımda dedi Mevlüt yokuştan aşağı yürürken. Gökte kurşuni yağmur bulutları vardı. Dut tepede, Hasan amcanın bakkalında hepsi buluşacak, durumu görüşecek, son bir kere pazarlık edeceklerdi. Vuralların büyük inşaat şirketi Vural Yapı, Duttepe ve Kültepe'de kentsel dönüşüm yasasından yararlanan 16 tane yüksek apartman yapıyordu. Mevlüt'ün Samiha ile 7 yıldır yaşadığı babadan kalma tek odalı evin arsasına da planlara göre 12 katlı bir bina yapılacaktı. Bunun için pek çokları gibi Mevlüt'ün da Vurallarla anlaşması gerekiyordu. Ama pazarlığı uzattığı ve ayak sürdüğü için Korkut ve Süleyman Mevlüt'e öfkeliydiler. Mevlüt anlaşmayı hala imzalamamıştı. Çocukluk evinde Samiha ile yaşamaya devam ediyordu. Ama oraya bir gün yapılacak olan 12 katlı binanın bazı daireleri şimdiden satılmıştı. Mevlüt bazen evinin bahçesine çıkıyor, tam üstündeki göğü gösterip orada bir yerde bir gün sahibi olacakları daireler için Vurallara şimdiden para veren zenginleri şaşıyor, alay ediyordu onlarla. Ama Samiha hiç gülmüyordu bu şakalara. Mevlüt ikinci karısının gerçekçiliğine saygı duyuyordu. Henüz inşaatına başlanmamış apartman binasının maketi, Vural Yapı'nın Duttepe ile Kültepe arasındaki Çarşı Caddesi'nde açtığı tanıtım ofisinde sergileniyordu. Topuklu ayakkabılar giyen sarı saçlı bir memure, ziyaretçilere daire çeşitlerini, banyo ve mutfaklarda kullanılacak malzeme örneklerini gösterirken bir an duruyor, 6. kattan başlayarak güney cepheden boğazın gözükeceğini söylüyordu. 40 yıllık evinin bahçesinden 6 kat yukarı çıkılırsa boğazın gözükeceği fikri bile Mevlüt'ün başını döndürüyordu. Aktaşlarla son pazarlıktan önce makete bir kere daha göz atmak için yolunu uzattı. Devletin İstanbul'un başka pek çok mahallesiyle birlikte Duttepe ve Kültepe'yi özel kentsel dönüşüm bölgesi ilan etmesi, yüksek apartmanlar yapılmasını teşvik ettiği haberi 2006 yılında ilk duyulduğunda mahalleliler çok memnun olmuştu. Eskiden bu tepelerde en çok 3-4 katlı binaya izin vardı. Şimdi Duttepe ve Kültepe'de 12 kata izin veriliyordu. Bu herkesin cebine konmuş para gibiydi. Ankara'nın onayıyla çıkan kararın arkasında iktidar partisi AKP'ye çok yakın olan ve Duttepe ve Kültepe'de pek çok arsası olan Hacı Hamit Vural ailesinin olduğunu herkes biliyordu. Bu yüzden geçen ay yapılan belediye seçimlerinde iktidar partisi AKP'nin zaten yüksek olan oyları Duttepe ve Kültepe civarında çok yükselmişti. Her şeyden şikayet eden bozguncuların sesleri ilk başlarda hiç işitilmemişti bile. Daha sonra ilk şikayetler kiracılardan geldi. 12 kat izninden sonra arsa fiyatları ve kiralar bir anda yükselince Mevlüt'ün Rizeli eski kiracısı gibi ay sonunu zar zor getirenler tepeleri yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Mevlüt'ün tarla başından ayrılırken hissettiği duygu vardı bu eski kiracılarda. Artık burada kendilerine bir gelecek olmadığı, burada yükselecek gösterişli binalarda daha zengin başka insanların yaşayacağı duygusu. Yeni yasaya göre 12 katlı bir bina yapılabilmesi için 60'a yakın gecekondu sahibinin arsasının bir adada toplanması gerekiyordu. Duttepe'yi, Kültepe'yi bölgelere bölen bu adaları belediye bir yılda belirleyip ilan etmişti. Böylece bir gün aynı yüksek apartman binasında yaşayacaklarını öğrenen gecekondu komşuları geceleri birbirlerinin evlerinde toplanmaya, çay sigara içip tartışmaya, kendilerine devletle ve müteahhit şirketle işlerini hünerle görüşecek temsilciler seçmeye çok hevesleri vardı. Ve aralarında ufak tefek kavgalar etmeye başladılar. Mevlüt Samiha'nın zorlamasıyla bu toplantılara 3 kez gitti. Bütün erkeklerle birlikte hemen rant kelimesinin anlamını öğrendi ve kullanmaya başladı. Bir kere de elini kaldırıp rahmetli babasının bu evi yapmak için ne emekler verdiğini, ne çileler çektiğini anlattı. Ama geceleri tenha sokaklarda boza satmak pek takip edemediği yüzde ve pay tartışmalarından çok daha fazla mutlu ediyordu onu. Yeni yasaya göre küçük arsa sahipleri yüksek apartmanda daire sahibi olabilmek için hisselerini önce binaları yapacak müteahhite satmalıydılar. Türkiye'nin başka ünlü inşaat şirketleri de bu işleri almak istemişlerdi ama hem Ankara'yla hem de mahalleyle ilişkileri çok iyi olan Hacı Hamit Vural'ın şirketi en güçlü olanıydı. Böylece Duttepe ve Kültepe'nin eski gecekondu sahipleri, Vural Yapı Yazıhanesi'nin vitrinindeki maketi görüp nasıl apartman sahibi olabileceklerini anlamak ve Hacı Hamit Vural'ın küçük oğluyla pazarlık etmek için Çarşı Caddesi'ndeki ofise gitmeye başladılar. İstanbul'da çok yerde yapılan diğer yüksek binalarda da müteahhitle eski gecekondu sahibi arasındaki bölüşüm genellikle yarı yarıyaydı. Kendilerine iyi bir temsilci bulan ve birlikte hareket eden bir takım tapu sahipleri bazen bu oranı pazarlıkla %55 hatta %60'a çıkarabilirlerdi. Ama çoğu zaman bu başarılamıyor, gecekondu komşusuyken apartman komşusu olacaklar arasında istenen yüzde teslim tarihi gibi konularda anlaşmazlıklar, kavgalar çıkıyordu. Mevlüt bazı mahalle temsilcilerinin müteahhitlerden rüşvet aldığını bu hikayeleri gülümseyerek anlatan Süleyman'dan işitmişti. Korkut'la Süleyman hem Duttepe'li eski arsa sahibi olarak hem de Hacı Hamit'in inşaat şirketinin ortağı olarak bütün dedikoduların, kavgaların ve pazarlıkların içindeydiler. Çoğu 3-4 katlı eve dönüşmüş olan eski gecekonduların sahipleri eğer resmi bir tapuları varsa devlet ve inşaat şirketiyle sıkı pazarlık edebiliyorlardı. Ama Mevlüt gibi yalnızca 40 yıllık muhtar kağıdı ve tek odalık evi olanlar, Gültepe'de daha çoktu bunlar, müteahhitin devlet bir yolunu bulup arsana el koymasın tehdidi karşısında korkup geriliyorlardı. Bir başka tartışma konusu geçici ev kirasıydı. Özel kanunlarla yapılan yüksek apartman inşaatlarında müteahhitler evlerini, gecekondularını yıktıkları arsa sahiplerinin inşaat süresince kalacakları evlerin kiralarını ödüyorlardı. Bazı yerlerde bu süre 2 yıl olarak sözleşmede belirtilmiş ama müteahhitler inşaatları vaktinde bitiremediği için ev sahipleri sokakta kalmıştı. Bu dedikodular İstanbul'a hızla yayıldığı için yüksek binaya girecek arsa sahiplerinden çoğu müteahhitle herkesten sonra anlaşmalarının daha güvenli olduğuna karar vermişlerdi. Bazı arsa sahipleri de müteahhit şirket herkesle anlaştıktan sonra onunla pazarlık etmenin daha karlı olduğunu bildikleri için de ayak sürüyor, inşaatları geciktiriyorlardı. Tıkaç dediği bu ev sahiplerine Korkut çok kızıyordu. Onların başkalarının işini bozarak hak ettiklerinden daha büyük pay ve daha çok daire almak isteyen namussuz pazarlıkçılar olduğunu söylüyordu. Bazı tıkaçların herkesin iki küçük daire alabildiği 16-17 katlı binalardan 6 hatta 7 daire aldığına ilişkin hikayeleri Mevlüt da işitmişti. Bu başarılı pazarlıkçılar genellikle yeni ve pahalı apartman dairelerini satıp başka şehre, başka mahallelere taşınmayı tasarlayanlar arasından çıkıyordu. Çünkü yüksek binaların yapılmasını geciktirenlere yalnız devlet ve müteahhitler değil, yeni evlerine bir türlü kavuşamayan eski komşuları, arkadaşları da öfkelenir, zorlarlardı onları. Mevlüt Oktepe'de, Zeytinburnu'nda ve Fikirtepe'deki bazı yüksek binalarda tıkaçlar ile eski mahalle komşuları arasında ucu yumruklaşmaya, bıçaklamaya varan ve gazetelere geçen kavgalar çıktığını işitmişti. Aslında arsa sahiplerini bölmek isteyen müteahhitlerin bu kavgaları el altından kışkırttıkları da söyleniyordu. Mevlüt bütün bu tıkaç hikayelerini iyi biliyordu. Çünkü aralarındaki son pazarlıkta Korkut ona "Senin de tıkaçlardan farkın kalmadı be Mevlüt," demişti. Vural Yapı'nın Çarşı Caddesi'ndeki yazıhanesi boştu. Mevlüt burada ev sahiplerinin ve müteahhitlerin ayrı ayrı düzenlediği pek çok tanıtma toplantısına katılmış, Samiha ile gösterişli tuhaf balkonlu beyaz maketleri seyretmiş, kendi hakkına düşen kuzeye bakan küçük dairenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmıştı. Yazıhanenin içinde Vural'ların İstanbul'da yaptığı diğer yüksek binaların en genç bakkal Hacı Hamit'in elinde kürek ilk inşaatlarını yaptırırken çekilmiş fotoğrafları vardı. Hafta sonları şehrin iyi mahallelerinden gelen alıcıların arabalarını park ettiği kaldırımlarda da şimdi öğle vakti kimse yoktu. Mevlüt çarşıda biraz oyalandıktan, Hacı Hamit Vural Camii'nin altındaki dükkanların vitrinlerine baktıktan sonra bakkaldaki toplantıya yetişmek için Duttepe'nin kıvrımlı dar sokaklarını çıkmaya başladı. Çocukluğunda bu yokuşun başındaki ilk evlerden sonraki düzlükte Hacı Hamit'in adamlarını yatırdığı pis kokulu ahşap barakalar vardı. Mevlüt karanlık ve nemli odalardaki tahta ranzalarda ölü gibi uyuyan genç ve yorgun işçileri açık kapıdan görürdü bazen. Son 3 yılda kiracılar çekip gittikten sonra boş kalan evlerin sayısı artıyordu. Nasıl olsa bütün mahalle yıkılacak diye artık buralarda kimse ev kiralamak istemiyor. Bu viraneler Duttepe'yi eskimiş ve kötü gösteriyordu. Karanlık bir gök vardı karşısında. Mevlüt dertliydi. Yokuşu çıkarken göğe yürüyormuş gibi hissediyordu kendini. Samiha'nın %62'de ısrarına niye hayır diyememişti? Bu yüzdeyle aktaşlarla anlaşmak zordu. Korkut'la en son pazarlıklarında Mevlüt %55 istemiş, Korkut bunu bile yüksek bulmuş ama bir kere daha konuşmaya karar vermişlerdi. O toplantı için Korkut'la Süleyman lokale gelmişler, sonra uzun bir süre geri aramamışlardı. Mevlüt hem endişeleniyor hem de Korkut'un kendisini tıkaç olarak görmesinden hoşlanıyor, bu sayede en yüksek hisseyi alacağını seziyordu. Ama bir ay önce Duttepe ve Kültepe hassas deprem bölgesi ilan edilince Kültepelilerin çoğu gibi Mevlüt da bunu Vuralların yeni bir hamlesi olarak gördü. 1999'daki depremden sonra eski ve dayanıksız bir apartmanda mal sahiplerinin 2/3'ünün çoğunluğuyla yıkım kararı alınabilsin diye çıkarılmıştı bu yasa. Ama hükümet ve müteahhitler kanunu büyük ve yüksek apartmanların yapılmasını engelleyen küçük ev sahiplerini dışlayabilmek için kullanıyordu. Bu karardan sonra tıkaç olmak daha da zorlaştığı için Samiha'nın kapıdan çıkarken ısrar ettiği %62'yi Korkut'a nasıl söyleyebileceğini düşünüyordu Mevlüt. 7 yıldır evliydiler ve Samiha ile mutluydu Mevlüt. İki iyi arkadaş olmuşlardı. Ama bu hayatın eğlenceli, renkli yanlarına odaklanan yaratıcı bir arkadaşlık değil, iş yapmaya, zorlukları aşmaya ve yaşamın günlük sıradanlığını kabule yönelik bir arkadaşlıktı. Biraz tanıyınca Samiha'nın içinde inatçı, kararlı ve iyi yaşamaya istekli bir kadın görmüş, onun bu yanını sevmişti Mevlüt. Ama Samiha bu güçlü yanıyla ne yapacağını bilemiyor, belki de bu yüzden Mevlüt onun istediğinden çok daha fazla karışıyor, karışmaktan öte yönetiyordu da onu. Mevlüt şimdi Vurallarla %55 ile anlaşmaya çoktan razıydı. Bu payla 12 katlı apartmanın aşağı katlardaki manzarasız dairelerinden 3 tanesinin sahibi olunuyordu. Köydeki annesi ve ablaları da babasının resmi mirasçısı oldukları için Mevlüt'ün hakkına bir daireden az bir şey düşüyordu. Bir daire sahibi olabilmek için aradaki farkı Samiha Ferhat'tan kalan Çukurcuma'daki dairelerinden aldığı kirayla 5 yılda ödeyecekti. %62'yi kabul ettirebilirlerse bu 3 yıla iniyordu. İkisi dairenin ortak sahibi olacaklardı. Bütün bu hesabı evde Samiha ile aylarca konuşup tartışarak yapmışlardı. Mevlüt İstanbul'a geldikten 40 yıl sonra bir apartman dairesi sahibi, aslında yarısı olma umudunu kaybetmeyi hiç istemediği için Hasan amcasının vitrini, kutular, gazeteler, şişelerle rengarenk bakkalına neredeyse korka korka girdi. Dükkan yarı karanlıktı. Mevlüt bir an gözlerini alıştıramadı. Mevlüt ya, bir de sen konuş babamla dedi Süleyman. Bizi deli ediyor, belki seni dinler. Hasan amca son 35 yıldır yaptığı gibi tezgahta oturuyordu. İyice yaşlanmıştı ama dimdikti. Mevlüt amcasının aslında babasına ne kadar benzediğini hatırladı. Bunu çocukluğunda fark edemezdi. Ona sarılıp benlerle kaplı seyrek sakallı yanağını öptü. Süleyman'ın takıldığı ve Korkut'un gülümsediği şey, babasının bakkal müşterisine malı hala gazete kağıdından yapılmış torbayla, kese kağıdı diyordu Hasan amca, vermesiydi. Hasan amca 1950'lerde 60'larda bütün İstanbul bakkallarının yaptığı gibi kese kağıdı torbalarını evden getirdiği veya sağdan soldan topladığı eski gazeteleri katlayarak boş vakitlerinde kendi yapıyor ve bu alışkanlığını oğluna kimseye zararım yok diye savunuyordu. Mevlüt dükkanı her girişinde yaptığı gibi Hasan amcanın karşısındaki sandalyeye oturup gazete katlamaya başladı. Süleyman mahallenin hızla değiştiğini, artık müşterilerin kullanılmış pis gazetelerden yapılmış torbalar veren bir markete gelmeyeceğini söyledi babasına. Gelmesinler dedi Hasan amca. Zaten burası market değil, bakkal. Mevlüt'e dönüp göz kırptı. Süleyman aslında babasının faydasız, hatta zararlı bir iş yaptığını söyledi. Hazır plastik torbanın kilosu eski gazetelerin kilosundan çok daha ucuzdu. Mevlüt tartışmanın uzamasından memnun oldu. Hem apartman hissesi tartışmasından korktuğu için hem de Aktaşlar cephesinde kendiliğinden bir çatlak açıldığı için. Bu yüzden Hasan amca, "Oğlum hayatta her şey para değil." deyince Mevlüt onu destekledi ve para kazanan her işin faydalı iş olmadığını söyledi. "Mevlüt hala boza satmaya çalışıyor be baba," dedi Süleyman. "Biz Mevlüt'e çok saygı duyuyoruz ama onun aklıyla ticaret yapmıyoruz." "Mevlüt amcasına sizden daha saygılı," dedi Hasan amca. "Hem de bak, sizin gibi boş durmuyor, kese kağıdı yapıyor." "Mevlüt'ün bizlere saygısını şimdi bize son kararını söyleyince göreceğiz," dedi Korkut. "Ne düşündün Mevlüt?" Mevlüt telaşlandı ama Hasan amca ekmek diyen bir erkek çocuğu dükkana girdiği için hepsi sustular. 80 küsur yaşındaki Hasan amca ahşap ekmek dolabından bir somun ekmek çıkarıp tezgaha koydu. 10 yaşındaki çocuk kıtır değil diye burun kıvırdı bu ekmeği. "Elinle değil gözünle seç evladım," dedi Hasan amca ve gitti. Daha pişkin bir ekmek çıkardı. Mevlüt sokağa çıktı. Aklına bile bir çare gelmişti. Cebinde Samiha'nın 6 ay önce ona hediye ettiği bir cep telefonu vardı. Telefonla Samiha kocasını arardı yalnızca. Mevlüt telefonu kullanmazdı hiç. Şimdi %62'nin çok yüksek olduğunu, daha aşağıya inmeleri gerektiğini, yoksa kavga çıkacağını söylemek için karısını arıyordu. Ama Samiha telefonu açmadı. Yağmur başlarken çocuğun en sonunda bir ekmekle bakkaldan çıktığını gören Mevlüt içeri girdi ve Hasan amcanın yanına oturup gazete katlamaya ciddiyetle devam etti. Süleyman'la Korkut anlaşma yapılmışken son anda zorluk çıkaran tıkaçlardan, yeniden pazarlık etmek isteyen uyanıklardan, komşusunu ikna edip sözleşmeyi imzalattığı için müteahhitten gizlice para isteyen alçaklardan aşağılayıcı bir dille şikayet ediyor, her şeyi babalarına bütün ayrıntılarıyla anlatıyorlardı. Mevlüt arkasından kendisinden de aynı dille söz edeceklerini seziyordu. Oğullarına sorduğu sorulardan Hasan amcanın da bütün bu pazarlıkları ve inşaat işlerini takip ettiğini ve bakkaldan oğullarını hala yönetmeye çalıştığını hayretle gördü. Oysa Mevlüt Hasan amcanın artık bir eğlence olarak işlettiği bakkal dükkanından başka hiçbir şeyden haberdar olmadığını zannediyordu. Mevlüt'ün bakışları katladığı eski gazetedeki aşina bir yüze takıldı. Üstad Hattat'ın ölümü diyordu yandaki başlık. Efendi Hazretlerinin öldüğünü anlayarak kederlendi Mevlüt. İçi cız etti. Hüzünlendi. Gençlik fotoğrafının altında son büyük üstad Hattat'ımızın bazı eserleri Avrupa müzelerindedir diye yazmışlardı. Mevlüt en son 6 ay önce dergaha uğramıştı. Efendi Hazretleri erişilemeyecek bir mesafede, hayran kalabalığının arasında çok uzaklardaydı artık ve söylediklerini işitmek, anlamak mümkün değildi. Son 10 yılda evinin çevresi, çarşamba sokakları da çeşit çeşit tarikatın renk renk kıyafet giyen adamıyla dolmuştu. Bunlar İran'daki, Arabistan'daki gibi eski dini kıyafetleri giyiyordu. Mevlüt onların siyasi dindarlıklarından ürkmüş, bir daha gitmemişti o mahallelere. Şimdi Efendi Hazretlerini son bir kere daha görmediği için pişmandı. Onu düşünmek için Mevlüt elindeki eski gazetenin arkasına saklandı. "Mevlüt, sen babamla sonra gazete katlarsın," dedi Korkut. "Ama kararlaştırdığımız gibi şu anlaşmayı yapalım artık. Bizim başka işlerimiz de var. Herkes sizin amcaoğlu niye hala imzalamadı diyor. Biz seninle Samiha'ya her istediğinizi verdik." "Evimiz yıkıldıktan sonra Hacı Hamit'in yatakhanesinde kalmak istemiyoruz." "Tamam, ay başında 1250 lira kira yazalım anlaşmaya. 3 yıl için. Siz istediğiniz yerde kalırsınız." Çok iyi bir miktardı bu. Mevlüt cesaretlendi. "Ayrıca %62 pay istiyoruz," diyiverdi. %62 nereden çıktı? Samiha tutturdu işte demeyi. O an ne çok istedi Mevlüt. "En son biz %55'e fazla demiştik." "Böyle uygun bulduk," dedi Mevlüt kendisinin bile şaştığı bir güvenle. "Olmaz o zaman," dedi Korkut. "Bizim de onurumuz var. Göz göre göre bize kazık atamazsın. Yazıklar olsun. Mevlüt ne yaptığını biliyorsun değil mi? Baba görüyor musun nasıl bir adammış bu bizim Mevlüt?" "Sakin ol oğlum," dedi Hasan amca. "Mevlüt makuldür." "O zaman %55'ten aşağı iner ve bu iş burada hemen sonuçlanır. Tabii Mevlüt anlaşmayı imzalamazsa Aktaşlar daha kendi amcaoğullarını bile ikna edemediler diye etrafta laf olur. Her akşam nasıl pazarlık edelim diye evlerde toplanıp dedikodu yapıyorlar. Şimdi bu korkuları kullanarak bize şantaj yapıyor uyanık Mevlüt Bey. Son sözüm bu mu Mevlüt?" "Son sözüm bu," dedi Mevlüt. "Tamam, gel gidelim biz Süleyman." "Dur abi," dedi Süleyman. "Mevlütçüm, bir de şunu düşün. Bu deprem bölgesi kararından sonra müteahhit 2/3 hisseyi topladı mı kimsenin gözünün yaşına bakmıyor artık. Atıyorlar seni evinden. Arsana da, tapuda ve vergi dairesinde devlete ne göstermişsen o kadar veriyorlar. Sende tapuda yok aslında. Muhtar kağıdı var. Raiha'ya aşk mektupları yazarken bir akşam içip bana vermek istediğin o muhtar kağıdının altında da Mustafa amcanın adıyla birlikte babamın da adı var. Biliyorsun herhalde. Bu iş mahkemelik olursa 10 yıl sonra şimdi bizim önerdiğimizin yarısı kadar bile para geçmez eline. Hala ısrar mı ediyorsun?" "Böyle konuşulmaz kimseyle oğlum," dedi Hasan amca. "Israr ediyorum," dedi Mevlüt. "Yürü gidelim Süleyman," dedi Korkut. Abi önde, kardeş arkada bir hışımla bakkal dükkanından çıkıp dışarıdaki yağmurda koşarak uzaklaştılar. 50'sini geçtiler ama hala hırslı öfkeli bizim oğlanlar," dedi Hasan amca. "Ama böyle kavga bizlere yakışmaz. Birazdan gelirler geri. Sen de in biraz aşağı." Mevlüt inerim diyemedi. Aslında Korkut'la Süleyman biraz alttan alsalar onlarla %55'le hemen uzlaşmaya hazırdı. Samiha inat olsun diye %62 diye tutturmuştu. Şimdi 10 yıl sürecek davalardan sonra hiçbir şey sahibi olamamak ihtimalini düşünmek bile Mevlüt'ü telaşlandırıyordu. Elindeki eski gazeteye döndü. Efendi Hazretlerinin ölüm haberi 4 ay önce yayımlanmıştı. Mevlüt kısa haberi bir daha okudu. Üstadın hayatında hattatlığı kadar önemli dergâhtan ve şeyh olmasından bahis bile yoktu gazetede. Ne yapmalıydı şimdi Mevlüt? Çıkıp giderse iş bozulur. Ondan sonra dönüp uzlaşması daha zorlaşırdı artık. Belki de Korkut'un istediği buydu. Mahkemede babamızın da muhtar kağıdında adı ve arsada hakkı var derler. Yıllar önce Duttepe'deki arsaya el koyduklarını, Kültepe'dekini sattıklarını da tabii saklarlar. Böylece Mevlüt'ün elinden her şeyi sonunda almış olurlardı. Eve gidip bunları Samiha'ya nasıl anlatacağını bilmiyordu Mevlüt. Sessizce gazete katlıyordu. Dükkana pirinç, sabun, bisküvi alan kadınlar, ciklet, çikolata seçen çocuklar girdiler çıktılar. Hasan amca hala bazı müşterileri için boş defteri tutuyordu. Gözleri görmediği için deftere müşterilerin aldıklarını kendi elleriyle yazmalarını istiyordu. Bir müşterinin arkasından Mevlüt'e döndü. Deftere doğru yazılmış mı bakmasını istedi. Oğullarının pazarlığı tatlıya bağlamak için geri gelmeyeceğini anlayınca Mevlüt'le teselli edici bir havayla konuştu. Rahmetli babanla ne iyi iki kardeş, iki arkadaştık dedi. Kültepe'deki, Duttepe'deki arsaları birlikte çevirdik, evleri ellerimizle birlikte yaptık. Muhtara da kağıtların altına ikimiz de adını yazdırdık ki birbirimizden hiç kopmayalım. O zamanlar babanla birlikte yoğurt satar, birlikte yemek yer, birlikte cumaya gider, birlikte parka oturup birlikte sigara içerdik. Muhtar kağıdı yanında mı? Mevlüt 40 yıllık nemli buruş buruş kağıdı tezgaha koydu. Ama sonunda yine ayrı düştük. Neden? Çünkü o anneni, ablanları İstanbul'a getirmedi. Rahmetli babanla sen kanınızla, canınızla çalıştınız. O katlar herkesten çok senin hakkın. Ablanlar İstanbul'a gelip senin gibi çalışmadılar. İşin doğrusu müteahhitin vereceği bu üç katın hepsinin senin olmasıdır. Bu eski muhtar kağıtlarının boşları var bende. Muhtar arkadaşım da mührü de var. 35 yıl önce koymuşum bir kenara. Gel senle bu eski kağıdı yırtalım, benzer kağıda yenisini yapalım. Senin adını yazalım. Mührü de güzelce vuralım. Vurallara daha fazla para vermenize bile gerek kalmadan kat sahibi olursunuz Samiha ile. Mevlüt bunun köydeki annesinin ve ablalarının payını küçültüp kendi payını büyütmek olduğunu anladı ve hayır dedi. Hemen hayır deme, İstanbul'da ter dökmüş olan sensin. Şehrin rantı senin hakkın. Cebindeki telefon çalınca Mevlüt bir an dışarı yağmura çıktı. Aramışsın, ne oluyor dedi Samiha. İyi gitmiyor dedi Mevlüt. Sakın onlara boyun eğme dedi Samiha. Mevlüt öfkelenerek telefonu kapadı. Bakkala girdi. Ben gidiyorum Hasan amca dedi. E sen bilirsin evladım dedi Hasan amca gazete katlarken. Her şey en sonunda Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu yere varır. Oysa Mevlüt amcasının otur biraz daha, çocuklar yumuşar şimdi demesini isterdi. Hem ona hem kendisini bu noktaya iten Samiha'ya içerledi. Korkut'la Süleyman'a ve Vurallara da öfkeleniyor ama en çok da kendine kızıyordu. Az önce Hasan amcaya evet deseydi, hak ettiği daireyi en sonunda alabilecekti. Şimdi hiçbir şeyden emin değildi. Kıvrıla kıvrıla inen asfalt, eskiden çamurlu topraktı, yoldan gıda marketin eskiden eskiciydi, önünden merdivenlerden eskiden yoktu, inip Kültepe'ye çıkan geniş sokakta yağmur altında yürürken, her gün defalarca yaptığı gibi Raiha'yı hatırladı. Raiha'yı şu sıralar rüyalarında daha sık görüyordu. Bunlar acı verici zor rüyalardı. Raiha ile Mevlüt'ün arkasında taşan dereler, yangınlar, karanlıklar oluyordu hep. Sonra bu karanlık şeyler aynen sağında yükselen çirkin apartmanlar gibi bir çeşit vahşi ormana dönüşüyordu. Mevlüt bu ormanın ağaçları arasında köpekler olduğunu, orada Raiha'nın mezarı olduğunu anlıyor. Köpeklerden korkmasına rağmen Raiha'ya doğru yürürken sevgilisinin tam tersi yönde arkasında seyrettiğini, sağ olduğunu sevinçle fark ediyor ve mutlulukla ama tuhaf bir acıyla uyanıyordu. Raiha evde olsaydı ne yapar ne eder, tatlı bir söz söyler, telaşlı Mevlüt'ü yatıştırırdı. Oysa Samiha kafasına bir şey takıyor, hayatta yalnızca istediği o şeyi görüyor, bu da Mevlüt'ün telaşını arttırıyordu. Artık yalnızca geceleri boza satarken kendisi olabiliyordu Mevlüt. Bazı boş evlerin bahçelerine bu arazi Vural yapınındır diyen ilanlar konmuştu. Kültepe'ye çıkan ana yokuşun geçtiği bu yamaçlar Mevlüt buraya ilk geldiğinde boş araziydi. Babası bu yerlere Mevlüt'ü sobada yakacak kağıt, odun, kuru çalı toplamaya yollardı. Şimdi yolun her iki yanında 6-7 katlı berbat gecekondu apartmanlar yükseliyordu. Bunlar ilk başta 2-3 katlı yapılmış binalardı. Daha sonra bu zayıf temelli yapılara o kadar çok kaçak kat çıkmışlardı ki hepsini yıkıp yerine yeni yüksek bina dikmek karlı değildi artık. Bu yüzden bu binalara daire sahibi olanlar 12 kat izinden yararlanmak istemediği gibi inşaat şirketleri de binaların sahipleriyle anlaşmaya çalışmıyorlardı. Korkut her katı bir başka üslupla yapılmış bu korkunç binaların Duttepe'yi, Kültepe'yi güzel göstermediğini, yeni binaların fiyatlarını düşürdüğünü ve mahallenin imajını bozduğunu anlatmıştı bir kere ve tek çözümün de bu yerlerin bundan sonraki büyük depremde yıkılıp gitmesi olduğunu söylemişti. 1999 depreminden sonra bilim adamlarının yaklaşmakta olduğunu ve şehri yıkacağını söyledikleri asıl büyük depremi Mevlüt da bütün İstanbullular gibi düşünürken bazen kendini yakalıyordu. O zaman 40 yıldır yaşadığı binlerce, on binlerce kapısından içeri girip ev içlerini tanıdığı şehrin ve orada yaşadığı hayatının ve hatıralarının ne kadar geçici olduğunu hissediyordu. Kendi kuşağının yaptığı gecekonduların yerine yapılan yüksek binalar kuşağının da oralarda yaşayan insanlarla birlikte bir gün yok olacağını anlıyordu. Bütün insanların ve binaların çekip gittiği o gün bazen bir rüya gibi Mevlüt'ün gözünün önünde canlanıyor, o zaman hiçbir şey yapmak istemiyor, hayattan da bir beklentisi kalmıyordu. Oysa Raiha ile evlendiği, mutlu olduğu yıllarda şehrin hiç değişmeyeceğini, kendisinin sokaklarda çalışa uğraşa orada bir yer edineceğini, ona uyum sağlayacağını sanırdı. Bu aslında olmuştu ama kendisiyle birlikte son 40 yılda şehre 10 milyon insan daha gelip kendi gibi şehre bir ucundan saldırınca şehirde bambaşka bir yer olmuştu. Mevlüt İstanbul'a geldiğinde nüfusu 3 milyon olan şehrin şimdi 13 milyon olduğu söyleniyordu. Ensesinden içeri yağmur damlaları giriyordu. 52'sindeki Mevlüt kalp atışlarını daha fazla hızlandırmak istemediği için sığınacak yer aradı. Kalbinden bir derdi yoktu ama şu ara fazla sigara içiyordu. Sağda ileride bir zamanlar Derya Sineması'nın birkaç yaz film gösterdiği, düğünlerin, sünnetlerin yapıldığı boş bir alan vardı. Tellerle çevrili plastik yeşil çimli mini futbol sahasına dönüştürmüştüler. Mevlüt orada dernek maçları düzenlemişti. İdare binasının sundurmasının altına sığındı. Yeşil çim sahaya düşen yağmur tanelerine bakarak bir sigara yaktı. Hayatı gitgide büyüyen bir telaşla geçiyordu. Oysa Mevlüt bu yaşta artık ayağını şöyle biraz uzatabilmek isterdi ama içinde böyle bir rahatlık yoktu. Şehre ilk geldiğinde kalbinde hissettiği eksiklik ve yetersizlik duygusu Raiha'nın ölümünden sonra özellikle son 5 yılda artmıştı. Şimdi Samiha'ya ne diyecekti? Hayatının sonuna kadar rahat edeceği, içinden atılmayacağına emin olduğu bir evi olsun istiyordu artık. Buna sahip olamayacağı için Samiha onu teselli etmeliydi aslında. Ama Mevlüt evde asıl teselliyle karısının ihtiyaç duyacağını biliyordu. Samiha'ya pazarlığın yalnızca olumlu yanını söylemeye karar verdi. En azından konuya böyle girmeliydi. Kültepe'nin yetersiz lağım boruları dik yokuşlardan akan suları ememiyordu. Mevlüt aşağıda çarşı caddesinde suların biriktiğini, tıkanan trafikte çalan araba kornalarından anladı. Eve vardığında sırılsıklandı. Samiha'nın bakışlarından huzursuz olduğu için her şey yolunda diye abarttı. İstediğimiz yerde kalalım diye bize her ay 1250 lira kira veriyorlar. Mevlüt, niye yalan söylüyorsun, iş yatmış dedi Samiha. Vediha cep telefonundan aramış, Korkut'un hem çok kırıldığını hem de çok kızgın olduğunu, artık bu işin bittiğini, Mevlüt'ü sildiklerini söylemiş. Sen ne dedin? Evden çıkarken %62'den aşağı inme diye bana yeminler ettirdiğini söyledin mi? E pişman mısın dedi Samiha, tek kaşını alaycı bir şekilde havaya kaldırarak. Alttan alsaydım Korkut'la Süleyman bana daha iyi davranırdı diye mi düşünüyorsun? Bütün hayatım boyunca alttan aldım onlara dedi Mevlüt. Samiha susunca cesaretlendi. Şimdi dik başlılık edersen bu dairede gidebilir. Bunun sorumluluğunu alıyor musun? Ablanı geri ara, işi tatlıya bağla. Ben korktum onlardan, pişmanım. Ben bunu yapmam. O zaman ben ararım Vediha'yı dedi Mevlüt ama elini cebine atıp aramadı. Kendini yalnız hissediyordu. Samiha'nın desteği olmadan o gün herhangi güçlü bir karar alamayacağını da biliyordu. Ortaokuldayken ders çalışırken baktığı manzaraya bakarak ıslak çamaşırlarını değiştirdi. Atatürk Erkek Lisesi'nin eski turuncu binasının yanına, Mevlüt'ün içinde koşturmaktan hoşlandığı ve jimnastik dersi yaptığı büyük bahçesine öylesine büyük bir yeni bina yapmışlardı ki, Mevlüt her bakışında eski okulun hastane zannediyordu artık. Telefonu çalan Samiha açıp, buradayız deyip kapadı. Mevlüt'e döndü. Vediha geliyor dedi. Sen de bir yere gitmeyecek, bekleyecekmişsin. Samiha, Vediha'nın Mevlüt yanlış yapmış, biraz aşağı insin demek için geldiğine inanıyor, Mevlüt'e boyun eğmemesini öğütlüyordu. Vediha çok iyi insandır, bizim için kötü olabilecek bir teklifle gelmez dedi Mevlüt. Ablama o kadar da güvenme dedi Samiha, o senden önce Süleyman'ı korur, hep öyle yapmadı mı? Bu mektuplar konusunda bir iğneleme miydi? Öyleyse 7 yıllık evlilikleri boyunca Samiha'nın mektuplar konusunu kırgınlıkla hatırlamasına ilk defa tanık oluyordu Mevlüt. Yağmur'u dinleyerek sustular. Kapı yumruklanır gibi vuruldu. Vediha çok hızlandım çok diye söylenerek içeri girdi. Ama mor renkli koskocaman bir şemsiyesi vardı ve yalnızca ayakları ıslanmıştı. Samiha ablasına kendi temiz çoraplarını ve terliklerini çıkarırken Vediha masanın üzerine bir kağıt koydu. Mevlüt, artık imzala da şunu bitsin. Hakkından çok istedin. Çok uğraştım işi tatlıya bağlamak için. Mevlüt başkalarında da aynı kalıp sözleşmeyi görmüştü. Nereye bakacağını biliyordu. %62'yi görünce çok sevindi ama tuttu kendini. Hakkım değilse imzalamam, dedi. Şehirde hak değil kazanç vardır. Hala öğrenemedin mi? Ama Mevlüt, dedi Veliha gülümseyerek. Kazandığın şey de 10 yıl sonra hakkın olur. İmzala şunu. Her istediğini aldın. Naz yapma. Okumadan imzalanmaz, dedi Samiha. Ama Mevlüt'ün işaret ettiği %62'yi görünce o da rahatladı. Ne oldu diye sordu ablasına. Mevlüt kalemi alıp anlaşmayı imzaladı. Veliha haberi cep telefonuyla Korkut'a verdi. Sonra yanında getirdiği börek paketini Samiha'ya uzattı ve onun getirdiği çayı içip yağmurun dinmesini beklerken keyfini çıkara çıkara anlattı. Aslında Korkut'la Süleyman Mevlüt'e çok kızgındılar. Vediha'nın bütün yalvarmalarına rağmen iş mahkemelik olmaya, Mevlüt'ün en sonunda her şeyi kaybetmesine doğru gidiyordu ki durumdan haberdar olan ihtiyar Hacı Hamit Vural'ın kendisi Korkut'a telefon etmişti. Duttepe'ye bizim evin tarafına çok daha büyük bir bina, büyük bir kule hayali var Hacı Hamit'in, dedi Vediha. Onun için amcanızın oğlu ne istiyorsa verin demiş. O kulenin anlaşmalarına bu 12 katlılar tamamlanmadan girmeyecek. Bir bit yeniği olmasın, dedi Samiha. Daha sonra Samiha sözleşmeyi bir de avukata gösterdi ve bir kurnazlık olup olmadığını öğrendi. Mecidiyeköy'de Mevlüt'ün derneğine yakın bir apartmanda bir daireye yerleştiler. Ama Mevlüt'ün aklı Kültepe'de boşalttığı evinde kaldı. Birkaç kere evsizler, hırsızlar yerleşti mi diye boş evine bakmaya gitti ama çalınacak bir şey yoktu. Kapı kulplarından musluğa kadar para eden her şeyi satmıştı. Yaz sonunda Vural Yapı'nın buldozerli yıkıcıları Kültepe'deki evleri yıkmaya başlayınca Mevlüt her gün seyretmeye gitti. İlk gün gazetecilerin çağrıldığı, belediye başkanının nutuk attığı, hükümet yanlısı bir tören düzenlendi. Sonraki sıcak yaz günlerinde kimse Vural Yapı ile en karlı anlaşmalar yapanlar bile evi toz içinde yıkılırken törende olduğu gibi alkışlamadı. Evleri yıkılırken ağlayanlar, gülenler, bakamayanlar, bir bahaneyle kavga çıkaranlar gördü Mevlüt. Sıra kendi bir odalı evine gelince Mevlüt'ün kalbi kırıldı. Ulduzer'in tek bir kepçe vuruşuyla çocukluğu, yediği yemekler, çalıştığı dersler, kokladığı kokular, horuldayarak uyuyan babasının sesi, yüz binlerce hatıra, her şey bir anda parçalanıp yok olunca gözleri nemlendi. 36. ayrımın sonu, sayfa 446.